MediaMarkt Podcast'i sunar.
Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu Podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bugün şampiyonluk adaylarını konuşacağız ama sorunlarıyla birlikte. Zaten hatırladığımız en şampiyonluk adayları eksenli bakarsak sorunlu şampiyonluk adayları kümesinin olduğu sezon ya da sezonlardan biri diyebiliriz herhalde.
Özellikle Batı Konferansı için bu çok daha geçerli.
Evet.
Ama
bence
yani...
Doğu için de bayağı geçerli. Yani şöyle daha doğrusu elbette her zaman o şampiyonluk adaylarının dahi problemleri olurdu. Yani problem olması bir takımın hiç ihtimalinin, hiç şampiyonluk ihtimalinin kalmadığı anlamına gelmiyor. Fakat arada daha böyle eksiksiz gözüken takımlar da oluyordu. Bence o anlamda biraz daha farklı bir kümelenme bu.
Öyle. Batı'da çok dramatik bence bu.
Tabii.
Ama lig genelinde de yani en tepedekiler, en favori konumundakiler çok dominant gözükmüyor. Başaltı gibi olan yani işler yolunda giderse, belli şeyler rayına girerse tehdit olabilecek takım sayısı da inanılmaz fazla bir taraftan.
Evet,
yani.
Evet.
Şey de değil. Yani bu sene genel olarak bir takım, birçok eksiği olan takım var. Böyle vasatlıkta buluşmak diye bir şey yok. Evet, tepe en belki de yukarıda değil ama başaltı diyebileceğin takım sayısı gerçekten çok fazla.
Geçeceğiz şimdi o takımlara. Geçmeden önce bir duyurumuz var Kaan abi. Ramazan'da yemekler sizden. Burada seni de kastediyorum. Teknolojileri MediaMarkt'tan. Air Fryer'dan fırına, çay makinesinden blender'a. Ramazan'da ihtiyacınız olan teknolojiler için yine adresiniz MediaMarkt.
Bu sefer galiba ben devreye gireceğim ya.
Öyle mi?
Hakikaten çay makinesi almayı düşünüyorum bayağı zamandır. Biliyorsun acayip
güzel.
Çaycıyımdır ben.
Evet.
Yani uzun zamandır hiç pek düşünmüyordum öyle hani çay makinesi falan da. Son dönemde bayağı aklıma yatmaya başladı abi o iş.
Çok mantıklı.
Bu konuya yani bu sefer kendim için bir hamle yapmayı planlıyorum. Dur bakalım.
Güzel, çok mantıklı. Ben pandemide kahve makinesi almıştım. Evet. Artık evde yaptım.
Ben kahveci değilim biliyorsun.
Evet. Ya bilinçsizce insan bu kadar 12'den vurabilir. Şimdi düşündüm de senin çay makinesi ihtiyacın üzerine. Yani tabii ki yani böyle tamamen rastgele şey yapmadım, seçmedim. Elbette internette bir takım şeylere bakıyorsun. İşte özellikle fiyat performans anlamında listeleyen yerler.
Sendeki şey mi peki bu hani?
Filtre kahve.
Ha ya o şey 3000 yani 4000 liradan başlayan o söylediğin şey gibi pıs pıs eden aletlerden değil yani.
Abi yok şöyle yani o espresso makinelerinde falan zaten 4000 liradan başlayan da neyse şimdi şey yapmayayım da bildiğim kadarıyla ondan gelecek espresso ya da americano bilmem ne onlardan hayır gelmez.
Ben biraz şeyde kalmışım galiba, demoda kalmışım.
Yani yok yok yani şey ben de başta hani işimi görür diye bakıyordum, sonra tadınca abi.
Anladım. Ben şeyden dediğim gibi kahveci pek olmadığı için ben şeyden farklı şey diye belirliyorum. Pıs pıs ediyor mu etmiyor mu abi? Olay o benim için yani.
Sen pıs pısındasın.
Pıs pısındayım ben.
Peki dilersen Doğu Konferansı'ndan başlayabiliriz.
Başlayalım abicim.
Şimdi şöyle enteresan bir durum var. Yani takım takım gideceğiz ama aslında biraz da bizim zaten konumuzla paralel bir durum bu. Bağdaşan bir konu. Yani sezonun büyük bölümünde sezonun en iyi takımı görünümündeki takım Boston Celtics'ti. Yani sadece derece olarak değil, bunu oyunuyla da destekleyen cinsten. Fakat son yani bir ayda diyebiliriz Boston Celtics ciddi bir istikrarsızlık ve düşüş içerisindeyken gümbür gümbür gelen bir Milwaukee takımı var. Milwaukee hakikaten yani şey gibi böyle çok sorunlu dönemleri oldu, sakatlıklı dönemleri oldu. İşte Chris Middleton'ın durumu, sağlık sorunları, sağlık durumu onlar için ciddi bir kaygı konusuydu. Ama bütün bunlarla birlikte en ideal zamanda toparlanmış gözüküyorlar.
Peki Philadelphia?
Philadelphia'da ayrı ama Milwaukee yani biraz daha uzun süreli olarak diyorum. Ve şey yani birinciliği de aldı bu dönem içerisinde Milwaukee. Hatta fark açtı. Ve daha sağlıklılar. İşte Middleton kendine geldi. Hatta onların, şimdi muhtemelen yine buraya değineceğiz ama en problemli yeri olarak gözüken derinlik, bench derinliği bile bu dönem içerisinde biraz daha iyi hale geldi Joe Ingles gibi faktörlerle birlikte.
Açıkçası onlar hani küçük pazar oldukları için hani ne kadar lüks vergisi verirler, ne kadar şampiyonluk için mali yatırım yaparlar bir süredir önemli bir soru işaretiydi. Ama bu yönetim zaten takım satılıyor bu arada. Hani zaten yeterince para kazandı yani yönetim. Bir de bu arada Milwaukee'nin 3,5 milyar dolara satılıyor olması akıl alır gibi değil abi. Yani çünkü Milwaukee pazar olarak Amerika yani NBA pazarları arasında en küçük pazarlardan biri. Aynı yıl içinde, hatta tam bir yılı geçti gerçi de, aynı yıl içinde Minnesota'nın 1.5'a satıldığı yerde, Phoenix'in 4'e satıldığı yerde, Milwaukee'nin 3.5'a satılmasına ben inanamıyorum abi. Hı-hı. Çünkü yani Milwaukee'nin doğru şu anki kadro rekabetçi olduğu için bir miktar değer katıyor ama o %5, %10 fark eder. Yani şu anki takımın iyi olması bir kulübün değerlemesi için çok büyük bir faktör asla olmuyor. Yani kulübün diğer şartlarına bakıyorsun. Abi Milwaukee'nin normal şartlarda Minnesota'dan belki çok az daha fazla yaz. Yani 2 bile çok olurdu. Abi Phoenix'in 4 olduğu yerde gene hani 3'e bile gelmemesi lazım. Çünkü Phoenix çok daha büyük pazar. Abi 3.5 çok acayip bir değerleme yani. Ben şu ana kadar gördüğüm, yani yakın zamanda gördüğüm en tuhaf değerlemelerden biri. Abi Milwaukee 3.5 ise Golden State'in 10, Lakers'ın 12 falan olması lazım yani. Çok acayip yani. Neyse. O yüzden yatırım yapmaya karar verdiler. Şimdi abi bunlar ufak şeyler ama çok da ufak değil abi. Jay Crowder aldı. Yani takımın hani bir süredir zaten peşindelerdi. Onların zaten en çok sevdiği fizikli kanat oyuncusu. Her şey, zaten her pozisyonu fizikli oynamayı tercih ediyorlar. Başta Brook Lopez, Giannis ikilisini yan yana oynatmalarından belli yani. Çünkü hani şu tartışmasız bir gerçektir. Playoff atmosferinde bütün faktörleri bir şekilde dengelersen fizik her zaman kazanır. Yani fizikle oynayan kazanır. Çabukluktan, yetenekten, keskinlikten daha önemlidir fizik. Özellikle playoff basketbolu için. Bunu yıllardır deneyimlediler zaten. Yenilirken de deneyimlediler, şampiyon olurken de, geçen sene 7. maça giderken de deneyimlediler yani. Jay Crowder eklediler. Belki çok önemsiz, bence hiç katkıda veremeyecek. Çünkü o dönem geçti ama abi Goran Dragic de aldılar. Yani bir takım hamleler yapıyorlar. Bu arada sen derin için Joe Ingles örneğini verdin. Başka bir isim daha çok önemli. Javon Carter abi.
Evet.
Javon Carter bu sene %40 üçlük atıyor. Yani o ceza şutunda tabii ki zaten birebir savunmada. Çünkü mesela Jrue'da çok iyi bir savunmacı belki ama hareketli kısaları savunmak için daha böyle pırpır bir oyuncuya ihtiyaç var. Daha bu da Javon Carter'ı buldular orada.
Tabii ya da hani Jrue Holiday'in sahada olmadığı dakikalarda da kullanabilirsin. Eğer karşısına koyacağın oyuncu çok uzun boylu bir oyuncu değilse Javon Carter o dakikaları 15 dakika mı neyse 10 dakika mı işini görürsün.
Kariyerin 15. yılında bel ameliyatından dönen Brook Lopez'in en iyi sezonunu geçiriyor olması falan. Jrue Holiday'in bence hücum anlamında en iyi sezonunu geçiriyor olması. Zaten diğer tarafları bir taraf ama hücumcu olarak, çünkü Jrue Holiday biliyorsun hani ite kaka girer, çok da yüzde lüfe olmayan bir şekilde bitirir ve hücumda hiçbir zaman çok ciddi artı değer katmazdı. Abi bu sene çok net şut atıyor dripling üstünden. Yani hücum olarak kariyerin en iyi sezonu.
%50'ye yakın isabet oranıyla oynuyor. Yani şöyle, son iki haftada görece bir düşüş yaşadı. Sezon genelindeki performansına göre. Ona rağmen %48'lerde Jrue Holiday. %50'ye dayanmıştı.
Neyse, bence zaten hani bugünü şampiyonluk adaylarının zaafları olarak değerlendiriyoruz. İyi taraflarını boş ver. Abi bence bakın, bir tane önemli zaaf var. O da abi basketbolun en temel ve en önemli sürümden kazanma yöntemi, hücum anlamında konuşuyor. Savunma olarak bence Milwaukee'nin hemen hiçbir problemi yok. Yani zaten sezon başından beri ligin en iyi iki savunmasından biri. Bu kadar fizikli kaldığın sürece doğal olarak Brook Lopez'in yarattığı belli büyük avantajlar getirdiği gibi bazı takımlara karşı hani işte hareketlilik açısından falan savunma mobilitesinden dezavantaj getiriyor ama ona da esneklikleri var. Yani Giggs'i Yanis'i 5 oynatabiliyorlar. Jay Crowder geldikten sonra daha işte Yanis, Crowder, Middleton'lı gene fizik olarak çok küçük kalmayan ama başka 5'leri de deneyim. Bence savunmada hiçbir problemleri yok. Yani Jrue Holiday varken, Javon Carter varken falan. Savunma tamam, orada bir şey yok. Fakat hücumda ikili oyun oynayamıyor Milwaukee. Yani ikili oyun oynayabilen sadece iki oyuncusu var. Chris Middleton ve Joe Ingles. Ki bunlar da birbirinin alternatifi gibi. Yani ikisini aynı anda sahada kolay kolay tutamazsın yani. Chris Middleton'ın şu son bir aylık süreçte en azından fiziksel olarak, belki form olarak demeyelim ama fiziksel olarak %100'üne yaklaşması belki de en iyi haber. Çünkü yani geçen seneki elenmelerinde de en büyük sebep ya da eksiklik diyelim, o gözüküyor. Fakat sadece Chris Middleton'ın ikili oyun oynamasıyla ikili oyun devamlılığı konusunda çok düşük bir takım. Zaten ikili oyun üzerinden oynamıyorlar. Genelde onlar bodoslama dediğimiz basketbolu tercih ediyorlar. Yani izolasyon üzerinden işte Jrue Holiday langur lungur potaya gidiyor. Yanis zaten yani. İşte Brook Lopez yani o penetrelerden ya da o zorlamalardan dışarıya toplar çıkar. İşte şütörler, Grayson Allen olsun, Pat Connaughton olsun, Chris Middleton orada oluyor. Brook Lopez olsun, şut atıyorlar. İşte pozisyon bunun üzerine oynuyorlar. Şimdi fakat bu abi Yanis'in bile olsa, Jrue Holiday'in bile olsa, ki bunlar belki de kendi pozisyonları için bunu en iyi oynayabilecek oyuncular. Bully ball denen yani itiş kakış, yani itiş kakış penetresi. Belki de NBA'deki en iyi 3-4 oyuncunun ikisi bunlar. Fakat abi bu hiçbir zaman maksimum verimli bir hücum olamaz. Yani çünkü bunun çok temel bazı sorunları var. Top kaybına çok teşne, rakip eksiltmeden oynuyorsun. Tamam Yanis falan efsane mesela ama 2-3 kişi kapandığı zaman sıkışabiliyor ne olursa olsun vesaire vesaire. Bu hücum hiçbir zaman abi elit bir hücum seviyesine çıkamaz. Bunu ne kadar iyi yaparsan yap. Ha çok iyi şut attığın bir gününe denk gelir. Yani o penetrelerden sonra pasları çok iyi atarsın. Ha o zaman bir yere çıkar. Ama bu asla devamlı olmaz. Çünkü ikili oyun en temel noktada oyunu açan ve topla oynayan veya perde yapan oyuncunun daha yüksek bir tehdit yaratmasını sağlayan bir unsur oluyor. Zaten bütün son 10 yılına bak basketbolun. Bütün savunma prensipleri yani herkesin switch savunmaya dönmesinin temel sebebi ikili oyunu durdurabilmek üzerine. Tabii. İkili oyuna enlem alabilmek üzerine kurulu. Ama her şey ya ikili oyunda başlıyor ya ikili oyunda bitiyor. Abi Milwaukee bunu ligde yapmayan çok az takımdan biri. Bunu yapmayanları söyleyeyim size. Daha doğrusu ikili oyunu yani hücumlarının %80'inin merkezine koymayan takımlar. Herkes %80'ini öyle oynuyor. İzolasyon oynayanlar da var. Toronto yapmıyor. Golden State yapmıyor. Ve şey yapmıyor. Milwaukee. Üçüncü bir takım, dördüncü bir takım sayamam sana. Toronto bunun başarısız örneklerinden biri. Golden State başarılı örnekler ama çok farklı işler yapıyorlar. Golden State'in topsuz oyunu falan yani kıyas kabul etmez diğerleri. Abi bu her zaman ama her zaman Milwaukee'nin hücumunu belli standartta tutacak. Zaman zaman çok duvara tosladıkları olacak. Nitekim abi geçen seneden beri çok daha fazla transition kovalayan bir Milwaukee görüyorsun ki genelde transition'a çok yatkın bir takım değiller. Yanis her ne kadar dünyanın en iyi transition oyuncu. Yani zaten aslında transition'ı tamamen Yanis üzerinden oynuyorlar. Yanis için kimse transition'a çıkmıyor kolay kolay. Yanis tek başına ama yani 3 kişiyi önüne katıp gidebildiği için oynuyor. Ve bence onların hiçbir zaman rakibi sürprize edecek bir hücumu olmayacak ve bu da her zaman yani hiçbir maçı kolay koparamayacaklar o yüzden. Yani savunmada durdursalar bile kolay koparamayacaklar. Bence de en büyük zaafları bu.
Evet ama işte savunmaları tekrar gerçekten NBA'in en iyisi olabilecek evet. seviyeye geldi, geliyor. Malzeme olarak da öyle.
Yani biraz bu sezon. Biraz esneklik sorunları vardı. Yani hani çok büyük kalmak ve küçük takımlara karşı hani iyi eşleşememek gibi bence onu da büyük oranda aştılar.
Tabii yani işte mesela Crowder ve Ingles bu bakımdan da önemli esasında. Şöyle bir şey de vardı Milwaukee Bucks'ın. Şimdi mesela Brook Lopez, Giannis beraber oynatamıyorsun ya da oynatmayı tercih etmiyorsun diyelim. Hatta Portis'i de koymayacaksın. Yani Giannis 5 işte Portis'i bile kullanmadığın Giannis artı 4 kısa gibi bir şey oynamaya çalıştığında gerçekten kısa kalabilen oyuncuları vardı. Grayson Allen gibi hedeflenebilen oyuncuları vardı Milwaukee'nin hala var ama şimdi orada daha böyle ara oyuncuları, ara fizikli Ingles ve Crowder gibi seçenekleri de mevcut. Ve o seçeneklere sahip olmak çok değerli hale gelebiliyor. Özellikle belli eşleşmelerde bunu biliyoruz. O eşleşmelerden mesela bir tanesi Boston Celtics. Onlarla devam edebiliriz. Demin dediğimiz gibi yani esasında Boston Celtics sezonun büyük bölümünde ligin en iyi takımı görünümünde ve ligin en iyi derecesine sahip olan takımdı. Fakat son dönem ki aşağı yukarı bir aylık yani sadece böyle iki haftalık falan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ciddi bir sallanma yaşıyorlar. Birinciliği kaptırdılar, istikrarsız gidiyorlar. Tatum'un performansları çok bu süreçte aşağı doğru indi.
Defalarca ciddi farklardan maç verdiler.
Hani
maç kapatamıyorlar.
Banko kazanır diye baktığın maçlarda üst üste cepten düşürüyorlar ve bunu mesela şeyde yapıyorlar. Şimdi NBA normal sezonunda o tip maçların kaybedilebildiğini pekala biliyoruz. Fakat 3 tane üst üste maç kaybetmiş oluyor Celtics. Ha burada zaten net bir reaksiyon verirsin diyorsun. Dördüncüyü de kaybediyor. Çok net favori gözüktüğü bir maçta. Bunlar sık olmaya başladı. Joe Mazzulla bununla birlikte çok daha net eleştirilir ya da böyle dışarıdan bakıldığında ya bu adam acaba yani çok mu toy kalacak playoff için sorularını beraberinde getirir oldu. Ve Celtics'in oyunu özellikle o kötü günlerinde şeye çok çalıyor abi. Yani ben onu en çok zaten Celtics'in problemlerini ya da kötü gününü Tatum üzerine okumanın mümkün olduğunu hissediyorum. Hücumdaki problemlerini. Tatum'un kaçak üreşmesi ve çok böyle dışarıdan şutla oynamaya şey gününde olması.
Kolaya
gününde,
kaçması.
Kolaya kaçması. Tatum'un çok kolaya kaçması oyununda da net biçimde hissediliyor, görülüyor. Ya sadece şeye baktığında bile anlayabiliyorsun zaten 3 sayı denemelerini. Yani bazı maçları resmen itiş kakışa, temasa girmeden halletmeye çalışıyor. Çok yetenekli olduğu için de zaman zaman bunu yapabilir Jason Tatum. Fakat bazen de takımı da beraberinde aşağı çekiyor. Yani şey Celtics'in ligdeki belki en fazla şut tehdidine sahip takım olması zaman zaman onları durdurulmaz kılıyor. Zaman zaman da gerçekten fazla yumuşak bir hal almalarını beraberinde getiriyor.
Fazla kolaya kaçıp paso dışarıdan salladıkları günler oluyor.
Yani. Abi bu şey gibi görülebilir. Yani bu çok basit halledilebilecek işte yani tamam ne var playoff'ta gerektiğinde bunu oynamaz dengeler tak diye işi halleder diye çözümlenebilecek bir mesele gibi görülebilir. Ki bazen hakikaten onu hissettiriyor işte. Bu sabah mesela Sacramento'yu dağıttılar, yendiler. Ama Ben Celtics'te son dönemde bunun bir böyle üzerlerine yapışan, ki geçen sene mesela playoff'ta belli problemleri görmüştük bununla alakalı. Üzerlerine yapışan bir şey haline geldiğini düşünüyorum. Bence en büyük problemleri de bu.
Katılıyorum. Şöyle bir yan şey çizeyim ona. Sezona hücum anlamında inanılmaz gibi. Yani penetre pas basketbolunun belki de zirvesini oynadılar. Ki burada şey çok önemli, senin söylediğin. Yani takımda o kadar fazla çok şut tehdidi var ki ve bunu penetreyle besleyebilecek. Yani çünkü şey çok önemli abi. Penetre edip pası verdiğin zaman o şutlar çok daha kaliteli, çok tabii daha değerli şutlar anlıyor. Çünkü Boston'da gerçekten çok fazla şut silahı var. Fakat elit şutör çok az. Ya ben Sam Hauser dışında hiçbirine elit şutör demiyorum onların. Tatum dahil buna. Tatum'un özellikle şey dribbling yüzdesi falan da çok düştü ayrı konuda. Hiçbir ne Derek White, hadi Brogdon'u da sayalım. Şimdi Brogdon'da hakkını yemeyeyim ama Brogdon genelde top elinde olan oyuncu olduğu için biraz daha o penetre paslardan daha az beslenir. Ama yani Sam Hauser da sonuçta aslında 9. 10. oyuncu yani. Hani ana rolü olan oyunculardan Robert Williams'ı dışarıda bırakırsak, Al Horford evet bu sene gerçekten elit seviyede atıyor ama normalde elit değil, iyi bir şütör dersin onu. Abi Jaylen Brown, Marcus Smart, işte Grant Williams de iyi bir şütördü. Bu sezon belki de elit seviyede atmışlar. Ama elit dediğim yani gerçekten işte Cameron Johnson'lar, Stephen Curry falan demiyorum ama Cameron Johnson'lar, Seth Curry'ler gibi yani eline gelip boş olduğu zaman girmemesine daha çok şaşırdığını
olabilir. Şimdi
bu oyuncuların hepsi bu kaliteli şutları yani penetre üzerinden. Bu arada herkes de penetre edebildiği için hemen hemen herkes. Hı hı. Herkes birbirine yarattığından önlem almak da imkansızdı. Ve sene başında tıkır tıkır çalışırken hücum hakikaten acayip bir yere gitmişti. Yani hiç olmadığı seviyeye gitmişti. Şimdi burada bir sakınca yok. Fakat abi bunun bence tetiklediği ve başka faktörlerle ortaya çıkan yeni bir gerçeklik oluştu. Boston abi geçen sene özellikle işte Kyrie Irving'in ayrılmasından ya bu kimlikte, bu formatta iddialı bir takım haline gelmesi geçen seneki yılbaşına falan denk geliyor. Biliyorsunuz sezonun ilk yarısında faciaydı. 22-22 başlamışlardı. Hı. Fakat ikinci yarıyı domine ettiler. Sonra playoff'a da. Ve abi yani gördüğümüz en müthiş savunma takımlarından biriydi. İnanılmaz esnek. 5 parçası da bireysel olarak ortalama üstü veya elit. Koordinasyonları kusursuza yakın. Yani müthiş bir savunma takımıydı. Yani Yanis'i bile oyundan düşürebilecek kadar üstün bir savunma takımıydı. Hı. Abi bu sene iki tane ana faktör ve bu senin bahsettiğin işte sezon başı durumdan ötürü şöyle bir durum oluştu. Bir, Marcus Smart abi geçen sene yani geçmiş çizgisinden çok uzak. Hı hı. Bunun sakatlıkta bence çok büyük bir payı var. Fiziksel olarak iyi gözükmüyor çünkü. Marcus Smart bu takımın hem savunmanın ilk hattı olarak hem de biraz ruhani lideri, o enerji, o yani sağa sola bağıran, biraz kavga çıkaran adamı olarak o seviyede olmaması. Abi yanından vızır vızır geçiyor adamlar ya.
Evet.
Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bir kere hani geçilse bile mesele ederdi bunu Marcus Smart. Gider olay çıkarırdı yani. Yok abi pıtır pıtır geçiyorlar yanından yani. Artı Robert Williams'ın hani sene boyunca bir var bir yok. Olsa bile ne kadar var belli olmaz. Şimdi savunmanı biri İlk attı ve son attığında böyle büyük bir kayıp yaşadığın zaman aslında çok üst düzey bir savunma takımı hala. Yani her bir geçen seneki parçalar değişmedi abi. Yani oraya zayıf savunmacı almadın ki. Fakat savunmanın genel ruhu ve genel konsantrasyonu değişti. Takımın kimliği de değişti. Takım çok iyi hücum ettiği için ya biz savunmayla ayakta kalırız mantığından çıktığın anda başka bir şeye dönüşüyorsun. Ve hani atamadığı zaman oyundan düşen falan bir takım değil. Tam tersine savunmada daha büyük bir gayretle oynayan takımken abi 25'lerden falan maç veriyorsun. Boston'ın 25'lerden maç almasına alışkınken 25'lerden maç vermesini hiç beklemiyorum. Kimlik değişmiş durumda. Ve abi vücut dili falan da değişti. Yani bir de şey çok kötü bir şeydir abi. Aşağıda başlayıp yukarı çıktığın zaman çok büyük bir şey gelir. İvme gelir. Yukarıda başlayıp indiğin zaman tekrar yukarı çıkmak çok zor oluyor. Yani o depresyon hali yaratıyor. Abi takımda böyle bir kopukluk var gibi ve genel ruh hali de çok bozulmuş gibi. Bir de şey, senin söylediğin konuya geri dönersek abi biz istesek yaparız. Abi o çok tehlikeli bir konu.
Evet.
Çünkü bir bu iş göründüğü kadar yani öyle kulağa hoş geldiği kadar abi biraz dişini sıksan olur gibi olmuyor bir. İkincisi özellikle işin savunma tarafı biraz konsantrasyon, alışkanlık ve koordinasyon işidir abi. Bunlar cilalanması gereken konular. Tamam aynı nüve duruyor ama işte Smart, Robert Williams, eklenen Brogdon gibi değişen parçalar var. Sen bu şeyini, bu otomatikliğini, bu düşünmeden ya da çaba göstermeden otomatik olan şeyleri kaybettin yani. Bunların üstüne bir de Tatum'un sezonun ikinci yarısında gerçekten hani o sezon başındaki MVP standartından düşmesini de eklersen. Belki biraz orayı son dönemde Jaylen Brown'la Derek White çok formda. Onlar biraz kapatmaya, biri Marcus Smart'ı biraz, biri Tatum'u dengelemeye çalışıyor ama abi nereye kadar yani? Hani ve bu takım şey gibi, bazen işte senin söylediğin gibi mesela daha dün Sacramento'yu perişan ettiler. Abi ondan 3 gün önce Houston karşısında, Houston yani. Hı hı. Rezil oldular ki Houston çok iyi bir maçta oynamadı ha. Hani bazen denk gelir abi, her attıkları yer işte çok iyi. Jalen Green falan acayip maçları oluyor. Öyle dedi ya abi. Ortalama yani sıradan bir Houston maçı. Bir de Houston maçı kaybetmek için sonunda neler neler yaptı. Boston gene de kazanamadı yani.
Ya bence potansiyel olarak hala en yüksek takımlar. Ama bu bir şey ifade etmiyor abi. Bence bir noktadan sonra. Yani en yüksek potansiyel seni garanti bir yere taşımıyor. Ve dediğin gibi çok kaygı veren bir noktada bir şeyleri kaybetmeye başladılar. Ya da artık hani çok şeyi keskinleştirmelerini beklerken bundan 3 ay önceki yerinde Boston Celtics.
Ve abi yani şimdi sezon başında hücumla çok rahat kazandığın için çok takmıyordun ama şimdi bakıyorsun belli sekanslarda iyi savunma rakamları elde etseler de abi savunmada yani 10 maçlık periyotlarda bir kere ilk 10'a girdiler biliyor musun? Her 10 maçta bir bakıyorum ben. Sadece bir 10 maçlık periyotları onların ilk 10'da. Hep yani sezon başını katmıyorum. Orada çok rahat kazandıkları için savunmaya da hani attıktan sonra savunmayı çok önemsemeyebilirim. Onu anlayabilirim hele sezon başıyken. Kabul edebilirim onu. Ama onlar yani yılbaşından itibaren 10'ar maçlık periyotlara bakıyorsun. Abi hep 12, 13, 14, 15 oralardalar yani. Abi hani bu takımda abi bu oyuncular sahaya çıksa zaten basat savunma olur. Çünkü hepsi çok iyi savunmacı yani. Bir tane savunma zaafı yaratan oyuncu. Sam Hauser dahil bir tane savunma zaafı yaratan oyuncu yok abi. Ama yani bu takımın basat değil. Yani ligin en iyi 3-4 savunmasından biri olması lazım. Ve o kimliği kaybedersen de sırtını dayayacağın temel vasfını kaybediyorsun. Yani bence temel kimliğini kaybetmiş durumda ya. Ruhunu biraz kaybetmiş durumda Boston yani. Bakalım. Yani onu yakalayabilirler tekrar. Çünkü hiç yakalanmadıkları bir şey değil. Kolay da olmayacaktır yani.
Philadelphia'dan az önce böyle parantez içerisinde geçirdik. Belki yani Milwaukee'ye göre daha kısa süreli olsa da onlar da bu dönemde tam doğru noktada çok formdalar.
Daha geniş bakarsan yalnız Harden sakatlıktan döndüğünden beri yani Aralık ortasından beri ligin bir numarası takımı. Yani gene daha geniş bir resimde.
Tabii. Ya arada böyle kötü düştükleri kısa bir dönem olmuştu. Bir de bazen çok tekrar toparladılar.
Bazen çok etkileyici galibiyetler, bazen ilginç maçlar kaybedebiliyorlar. Onun da etkisi var.
Evet. Yani o da elbette algıyı etkiliyordur. Mesela son kaybettikleri Celtics maçı bence iyi gözükmedi.
Ama Celtics de onların panzehiri gibi ya.
Biraz oraya gelecektim zaten. Şimdi bunların hepsi zaten playoff düşünülmeye başladığında akılda yer ediyor ya da notlar arasına giriyor. Ya Embiid acayip formda, işte tekrar birlikte şey yapmaya başladılar. Yani o ritmi kazanmaya başladılar. Takım iyi gidiyor, tırmandılar vesaire. Ama bu takımın belli özellikteki, ki Celtics bunların en uçtaki örneği, takımlara karşı playoff'da cevabı hala yok mu sorusu bence beraberinde geliyor Philadelphia'nın.
Aynen öyle. Gerçekten çok. İlk bir buçuk hatta ilk 40 günü çıkarırsan, ki bence hani herhangi bir sezondan çıkarabilmek için en hani hiçbir şeyi çıkarmamak lazım ama en az öneme sahip olan en eski olandır. NBA birincisi durumda. Hı hı. Ve teorik olarak NBA'nin en durdurulamaz ne derler silahı diyelim Harden NBA ikili oyunu. Yani. En nitekim onu görüyoruz yani. Hele Harden'da belki Houston seviyesinde olmasa da yeni versiyon Harden böyle oynadığı sürece de Embiid de NBA'nin en iyi oyuncusu gibi, dünyanın en iyi oyuncusu gibi oynadığı sürece.
Etrafında da şutörlerle bu abi, ikilinin.
Harden Embiid ikili oyunu çalıştığı sürece etrafına ne koyarsan koy. Ha iyi şutörler, iyi yan parçalar koyarsan daha da iyi olur. Nitekim abi şu anda göz ardı ediliyor ama abi şimdi Philadelphia muazzam gidiyor değil mi? Abi D'Antoni Melton sezon başından çok daha geride. Kötü bir sezon dönem geçiriyor. Tobias Harris dökülüyor. Ama şey Tyrese Maxey iyi oynuyor. İyi durumda fiziksel yani bireysel olarak. O yüzden hani abi her şey gözük günahsızlanmış gibi gözüküyor. Hayır abi öyle bir şey yok. Aslında hani diğer parçaların çok iyi olduğu bir dönem geçirmiyorlar. Yani full herkes tıkır tıkır çalışıyor bir durumda değiller. Fark etmez abi. Çünkü ana silahlar içerisinde ama diğerlerinin hayatı çok kolay yani. Ama onların zaafı dersen de bir gerek Harden gerek Embiid'in, özellikle Harden üzerinde bu çok daha geçerli ama abi playoff'ta çok kötü sindiklerini biliyoruz. Embiid sinmiyor ama Embiid'in bir tane iyi playoff'u yok be abi. Hep sakatlanıyor bir şekilde. Hep bir şekilde bir adım geride kalıyor. Domine diyor, ha zamanı gelmiş olmayabilir. Hani zamanı gelecektir. Ama abi hep tuhaf tuhaf sakatlıklar yani. Şey de biliyorsun, Toronto serisinde 2019'da hasta olmuştu. Hasta hasta oynamıştı. Hani iki maç iyi, iki maç kötüydü. Geçen sene şey Toronto serisinde elmacık kemiği kırıldı. Bir de şey değil o standart, hani onun ayak problemleriyle ilgili tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Harden'ı biliyoruz zaten. Hani playoff serilerine harika başlayıp sonra tamamen hiç sahada görülmeyen bir düşerek bitirir. Böyle soru işaretleri var. Ama bu sene işte gerek PJ Tucker'ın eklenmesi, işte bir takım yan parçalarla falan, tamamlayıcı parçalarla bunu aşabileceklerini, işte Embiid'in sırasının geldiği düşünüyor. Harden bir numaralı opsiyon olmadığı zaman, ya bu versiyon Harden daha top dağıtmaya, daha oynatmaya yatkın Harden'ın da en azından bu ortamda daha barınabileceği düşünülüyor. Ama göreceğiz bunu. Yani onlar Duck Rivers'ın da playoff performansı biliyorsun. Favori oldu. Hani favori olmadığı her seride, her maçta çok iyidir. Favori olduğu her seride rezillik çıkarır ortaya. Bunların hepsi soru işareti. Ama esas bence zaafları abi. İşte bu Boston örneğinde görüyoruz. Abi Philadelphia'nın yapabildiği süper şeyler var. Ama yapamadığı çok ilginç şeyler var. Birincisi mesela Milwaukee şu anda NBA'nin bir numaralı şampiyonluk adayı olarak gözüküyor değil mi? Konuştuk. Benim sezon başından beri öyle, hala da öyle. Abi Milwaukee'ye inanılmaz iyi eşleşiyorlar. Yani Milwaukee'nin yapmaya çalıştığı her şeyi çok iyi durduruyor. Çünkü o itiş kakış penetresini en iyi durdurabilecek oyuncular var. Harden'la Embiid bunlara karşı. Yani Yanis'i birebir de en iyi savunan oyuncu Embiid belki de. En iyi yavaşlatan. Çünkü onu Yanis'in yapmaya çalıştığı her şeyi direkt sıfırlıyor. Çünkü çarparak daldığı zaman Embiid'i yerinden kıpırdatamıyor Yanis. Kendi dengesi bozuluyor. Harden de aynı şekilde o Jrue'de langur lungur dalışlarını. Harden tamam çok kötü bir savunmacı ama o tip oyuncuları savunabilir yani. Çok kuvvetli çünkü. Artı Yanis hariç hiç fast break kovalamadıkları için transition, en büyük zaaf olan transition savunmasını hiç tehdit etmiyorlar. Philadelphia'nın en büyük zaaf transition savunması abi. Guardlar o kadar kötü ki, Harden ve Maxi o kadar dikkatsiz ki, çünkü transition savunmasının asıl sorumluluğu guardlardadır. Oradan acayip gol yiyorlar yani. Ve kısalar gerek Maxi gerek Harden, Melton bu konuda yardımcı olsa da bir yere kadar Melton. Abi çabuk ikili aksiyonları hiç savunamıyorlar. Ve ikili aksiyon üzerinden şey, çabuk penetreleri hiç savunamıyorlar delici oyuncuları. Abi Boston bunları çabuk aksiyon üzerinden acayip delici oynadığı için abi hiçbir şekilde yanıtları kalmıyor şeye Boston'a. Boston'ın yapmaya çalıştığı her şey Philadelphia'nın zaafı olan yerlere vuruyor yani. Ya Boston sürekli ayağını ateş ediyor. Ayağı en zayıf yeri yani.
Ya perimetre odaklı ve özellikle dribbling üstü şut atan oyuncusu Boston kadar fazla takımlar Philadelphia'nın en büyük karşılığı, en büyük panzehiri. Ve yani bunun önemli bir noktası da Embiid'in stili.
Evet. Embiid'in
çünkü Embiid o kadar dışarıya açıldığında savunmada rahatsız oluyor. Konfor alanından çıkmış oluyor.
Ve guardların geçirgenliği abi.
Yani, tabii o da var.
Hani bu ikisi birleşince korkunç bir kombinasyon aslında. Boston gibi takımlar o yüzden çok rahat oynuyorlar Philadelphia'ya karşı hücumdayken. Artı eğer biraz transition kovalarsam Philadelphia'yı çok fazla tek ayakta da yakalayabiliyorsun geri koşamadık. Yani guardlar özellikle geri koşarken disiplini sağlayamadığı için.
Ve Philadelphia yani yıllardır aslında normal sezonda genellikle savunma istatistiklerinde hep iyi olsa da buna tam bir yanıt veremiyor bir taraftan. Evet. Ve direkt buradan tehdit eden bir takım geldiğinde de aynı problemleri tekrar tekrar yaşadıklarını görüyoruz. Bence en büyük yine sıkıntıları o olarak playoff'a girecekler.
Bence de. Şey çok ilginç ama yani şimdi 2-3 Boston'la Philadelphia olacak herhalde.
Evet.
Onlar yani mesela Milwaukee'den bence çok daha az çekiniyorlar Boston'la olduklarında. Yani Milwaukee'yle oynamayı tercih ederlerdi.
Kesin katılıyorum. Hmm. Kesin katılıyorum. Yani playoff hep konuştuğumuz gibi bir eşleşme şeyidir yani olayıdır. Evet. En iyi takım her zaman nihayetinde kazanan takım olmayabilir.
Son dönemde, son yıllarda sıralama belki önemini kaybetti ama Milwaukee'nin bu açıdan birinciliği alıp Philadelphia'nın başına Boston'ı atması, yani zaten hani çok güçlü iki takım birbiriyle eşleştirmek iyi bir şey. Artı sana problem çıkaracak bir takım, çıkarabilecek iyi bir takımı başka bir takımın eleme ihtimali çok daha büyük avantaj bence yani.
Evet. Batı'ya geçelim buradan. Yani doğudan 3 takımı aldık.
Yani sonuçta başka yani Cleveland'lar vesaire belli iddialar ama biz gerçekten şampiyonun adayı gibi gözüken daha güçlü adayların zaaflarından bahsediyoruz. Doğu'dan 3 takım aldık. Batı'dan da 3 takım alacağız ama Batı'daki tabii durum biraz daha karışık ama aralarından 3 tane seçmek için seçtik yani.
Evet, bir tanesi lider Denver Nuggets ama onlar da son dönemi pek iyi geçirmiyorlar.
Ben son dönemdeki tökezlemelerinin biraz abartıldığını düşünüyorum, onu söyleyeyim. Evet, çok önemli zaaflar var, devamlılık sorunları gibi sorunları var ama yani 3 tane 4 tane kötü mağlubiyet aldı diye hani sezonun tamam kritik bir yerindeyiz ama bir takım da bu kadar gömülmez abi. O kadar değil yani.
Doğru. Bence şu var abi. Gömülmemesi gerektiği konusunda sana katılıyorum. Fakat Denver'ın bu dönemi yani kazandıkları bazı maçlar dahi bunun yanına eklenebilir.
Abi şöyle pardon küçük bir araya gireceğim. 4 maçın 3'ünü kaybettiler. arada bir tek Detroit kazandılar. Son çeyrekte 91-86 geriden gelip kazandılar ki Detroit yani.
Evet ve Denver'ın ciddi bir takım problemlerini hatırlatan bir periyot olduğu için belki de şey oldu. Daha da öne çıktı. Yani Denver atıyorum böyle 92 sayıda kalıp falan kaybettiği maçlar olmadı. Direkt olarak savunma zaaflarının ve orada yaşayacakları başarılarının hatırlatıldığı mağlubiyetlerdi hemen hemen hepsi. Bu anlamda belki biraz da etkisi fazla oldu playofflar yaklaşırken.
Öyle. Ya Denver'ın teorisinde, yani şimdi bu teoriyi sahaya yansıtmak lazım ayrı konu ama teorisinde zaten şey olacağı belliydi. Yani olağanüstü bir hücum seviyesi, mümkünse ehvenişer idare eder bir savunma olursa bu onları eşik atlatabilir. Yani ama hani kötü savunma ve hücum ne kadar iyi olursa kötü savunmayla bir yere kadar gidersin. Şimdi hücum gerçekten olağanüstü. Ama son dönemde özellikle Jamal Murray abi Ocak başından All-Star arasına kadar yani 40 günlük bir süreçte muhteşemdi hatırlarsın. Yani bildiğimiz o Bubble'daki gibi yani olağanüstü skorer Jamal Murray gibiydi. Şimdi bu olursa zaten çok problem yok. Tamam mı? Çünkü yok hiç her ne kadar belki de yani dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu iddia edebilirsin. İki kere üstü adam MVP oldu. Belki bu sene tekrar kazanacak. Fakat bitirici değil tam olarak. Bitirebilir. Yani maç başına bir maç 35 atsa şaşırmıyorsun ama ideal çözüm o değil. O diğerlerinin hayatını çok kolaylaştırmak üzerine kurulu. Ve eğer Jamal Murray ve Michael Porter Jr. işlerini yapıp işte 20-30 sayı aralığında yani toplam 50 sayı atıyorsa tamam sorun yok demektir zaten. O iş tamam. Yani onların hayatını kolaylaştır. Fakat her ne kadar Michael Porter Jr. bence çok iyi bir çizgiye gelmiş olsa da abi Jamal Murray o Ocak'taki dönemden sonra tekrar çok ciddi bocaladığı bir döneme girdi. Şöyle bocalıyor. Fiziksel olarak bir ufak dizi şişti hatırlarsın. All-Star arasında iki maç kaçırdı. Ondan sonra fiziksel olarak çok kötü gözükmüyor bence. Fakat gene psikolojisi bozuldu abi. Jamal Murray biliyorsun dünyanın en şuursuz adamıdır. Eline gelene potaya fırlatır gerekirse. Abi bazen top atmaktan falan çekiniyor. Toplu oynamaktan çekiniyor. Yani biraz endişeyle oynayabilecek türde bir oyuncu değil abi o. Şimdi bu hücumdaki ana bitiricilerinden birini durdurduğu için yok işte buralarda hani abi tamam sen bugün kötüsün deyip kontrolü almıyor. Onu oyuna sokmaya çalışıyor iyi niyetle. Bu biraz sorun yaptı. İki, abi başrol oyuncuları o kadar ön planda ki göz ardı ediliyor ama Kentavius Caldwell-Pope da çok kötü bir dönem geçiriyor. Evet. Kötü şut atıyor. Zaten Kentavius Caldwell-Pope yaptığı şey belli. Köşeye gidiyor topu alıyor şut atıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor hücumda. Gerek de yok zaten ayrı konu. Kötü şut atıyor o da. Olabilir. Normaldir bunlar yani. Çok da şaşırır. Yani çok da bence endişelenmiyor. Ama böyle bir sıkıştıkları bir yere geldiler. Yok için daha çok top kullanması gerek. Yok için 35 atıyorsa zaten takım iyi gitmiyordur yani. Yani evet, her şeyin. Fakat esas sorun, senin dediğin gibi. Bence hücumda bunlar problem. Esas sorun savunmada abi. Çember savunamıyorlar. 65 sayı attı abi San Antonio bunlara çember. Şimdi bu zaten bir problem olacağı belliydi. Bu zaten hani DNA'sında olan bir şey. Yok için çember savunamadığını, sıçrayarak bir caydırıcılık yaratamadığını biliyoruz. O yüzden zaten yok için genelde top hizasına kadar çıkıp işte aklıyla, pozisyon bilgisi, çabuk elleriyle bir katkı vermeye çalışıyor ki oralarda bence fena değil. İyi diyemezsin asla. Ama asıl işini yapamıyor. Şimdi bu asıl işi kime vereceksin? Ha Michael Malone burada büyük zırh alıyor bence. Abi çember savunmasında senin aslında belli bir şekilde yok hiç eğer orada tutmayacaksan ki tutmuyorsun. Bunu yapabilecek oyuncuların var. Biri Aaron Gordon, biri de Michael Porter Jr. Özellikle Michael Porter Jr.'ın ciddi sorunları olsa da abi ikisi de büyük yeterince. Yani tamam hiç kimse onlardan bir Embiid, bir Walker Kessler olmasını beklemiyor. Ama çembere bomboş turnike atılmasını engelleyecek bir güç lazım. Abi bunu ikisi de yapabilir. Michael Porter Jr. bence o alanda önemli aşama kaydetti. Hala hıyarlıkları çok ama abi hem fizikli hem pozisyonla artık kaybetmiyor kolay. Aaron Gordon zaten yok. Fakat Aaron Gordon abi.
Ya atletik istedi.
Evet Aaron Gordon rakibin en önemli dış silahına veriyor savunsun diye. Abicim burada sen büyük bir dezavantaj yaşıyorsun. Bırak onu Kentavius Caldwell-Pope'a ver. O dışarıda oynuyor. Aaron Gordon'ın potaya daha yakın oynar eğer yok içi orada tutmayacaksan. Bir. İkincisi abi 3 yıldır aynı sorun. Bench ve ilk 5'in şeyi söyledim. Dağılık dengesizliği. Bir süredir işte Jamal Murray'i bench'le birlikte oynatıyor. Abi Jamal Murray de kötü olunca bench gene facia ötesi. Hiçbir şey üretmiyorlar abi. Ben bu kadar üretemeyen bir takım daha görmedim. Abi 3 sayının çevresinde 3 tane pas yapıp potaya atıyorlar. Bu kadar yani. Abi rezalet ötesi. Abi bunu mesela Michael Porter Jr. da Aaron Gordon da orada daha fazla kullanıyor. Kentavius Caldwell kullanamaz. Çünkü o zaten üretmiyor. Ama abi bu şeyi kombinasyonları çok daha sağlıklı yapmak mümkün. Yani mesela Bruce Brown'la şeyin sürelerini Michael Porter Jr.'ın sürelerini değiştirerek Michael Porter Jr.'ı daha fazla ikinci beşle Bruce Brown daha fazla ilk beşle oynatabilirsin.
Tabii. Çünkü Bruce Brown gibi oyuncuları zaten yok ki çalıştırıyor.
Aynen. Michael Porter Jr. da aslında çok çalıştırmana gerek yok. Evet, evet. Çalıştırırsan iyi olur. Ama abi hiçbir şey üretilmeyen hücumda el üstüne atabiliyor abi Michael Porter Jr. Evet.
Ya hatta yani post-up falan oynatırız.
Aynen öyle. Fakat şöyle bir şey var abi. Michael Malone'un taktik olarak iyi bir koç olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Gerçekten oyundaki en güzel setleri o dizayn ediyor bazı açılardan. Mola çıkışlarında doğru seçimler yapıyor. İyi koç yani teknik açıdan. Ama ben ona hep şey diyorum abi. Resmen mimarlık yapıyor. Ama mühendislik başka bir şey. Anlatabiliyor muyum? Dizaynı yapıyorsun ama o dizaynın uygulaması var. Uygulamada abi en büyük problemlerinden biri mükemmeliyetçi olduğu için ve bazı inandığı değerlere o kadar inanıyor ki. Mesela abi şimdi sahada herkes hata yapıyor, tamam mı? Jamal Murray hata yapıyor. Yok hiç hata yapıyor. Şey hata yapıyor. Abi Michael Porter Jr. hata yapınca abi adamın tepesi atıyor. Şimdi ben de izleyici olarak aynı şeyi söylüyorum. Çünkü Michael Porter Jr. gerçekten dangalakça hatalar yapıyor. Yani fakat abi çünkü Michael Porter Jr. Michael Porter hep dangalak yani. Hani basketbol açısından söylüyorum. Fakat abi şimdi herkesin belli bir miktarda hata yapma lüksü olur. Hatanın abi daha tabii ki daha kötüsü olur. Ama toplam yarattığı etkiye bakacaksın abi. Ulan bu eşeklikte yapılmaz dediğin hatayı yapıyor. Fakat bunun frekansı maç başına 10 tane yapıyorsa oynatma tamam. Ama maç başına 2 tane yapıyorsa, Jamal Murray de 2 tane yapıyorsa.
Tolere edebilirsin.
Abi bunu kabul edebilirsin. Kızamazsın adama. Ben kızarım seyirci olarak. Sen kızamazsın. Yani kızsan bile yani onu azaltmaya çalışacaksın tabii ki. Ama bu yüzden hep bir cezalandırma. Kaç kere bunu yaptı abi? Bir de Michael Porter Jr. gerçekten iyi oynuyor yani. Tamam onun hatası daha göze batıyor. Daha can sıkıyor. Daha canını yakıyor. Eyvallah. Ama abi bunu büyük resimde makro değerlendirirsen mikro değerlendirme gibi bir lüksün olamaz senin yani. Takıntılı abi ona. Acayip bir şekilde. Yani böyle hata yapılmıyor. Yapılmaz da kardeşim yapılıyor işte yani. Sen genel toplamda maçın içinde ne yapacağına bakacaksın. Ya bu sorunlar hep sürecek bu arada. Yani özellikle savunma dağıtları. Ama Michael Malone kendi inatlarından, kendi iyi dizaynının başarılarına olan inancından biraz vazgeçip biraz o sabit fikirliğinden uzaklaşmazsa bunları çözmek daha zor. O zaman şeye kalacaklar. Yani Jamal Murray'in tekrar forma girmesine, kendi Kavya iyi şut atmasına kalacaklar. Ben hep şey diyorum abi Michael Malone dünyanın en şanslı adamı. Abicim senin yok için var ya. Yani Michael Malone'un işlerinin yarısını o kadar kolaylaştıran bir oyuncu ki. Düşün abi Embiid, LeBron, ne bileyim Kawhi, Durant. Hadi Curry'yi sayma. Curry hariç hangi süper yıldız bu kadar büyük koçun hayatını rahatlat kolaylaştırır ya?
Şöyle abi hiçbiri yok hiç hücum anlamında konuşuyorsak yok hiç kadar komple değil.
Ve sağ dışı etkenler açısından, sağ dışı faktörler açısından.
Ya tabii ki şey olarak falan da bunu ekleyebilirsin. Yani oyuncunun yaklaşımı, ruh hali, zor bir adam olmaması. Yani süperstara göre zor olmaması. Yönetilebilmesi.
Aynen koçu hiçbir zaman tehdit etmemesi, sürekli sahada elinden geleni yapması falan filan.
Evet.
Surat bile yapmıyor abi yok hiç.
Evet. Yani sonuçta zaten istatistik yapmakla ilgili bir kendi problemi olmuyor ama onlara baktığı yok adamı umursamıyor bile. Hani doğru o anlamda çok büyük şans.
Yani eğer bu yani Denver'ın zaafı şu. Denver bunları çok değiştiremez. Yani basat yani idare eder bir savunma takımı ve olağanüstü bir hücum takımı olmak zorunda. Ben şeyden çok endişe etmiyorum. Jamal Murray'in şu anki formsuzluğundan. Yapabileceğinde bir şey yok zaten abi. Herif formsuzsa formsuz. Gayet forma girsin diye uğraşacaksın. Herifin zaten iyi sporcu olduğunu da biliyoruz. Kötü bir dönem geçiriyorlar. Caldwell Pope'da. Bu kadar problem değil. Bu takım abi sağlıklı olduğu sürece süper bir hücum takımı olacak. Bunca bence sakın şey yok. Playoff'ta da olacak yani. Hiçbir şey değişmeyecek. Playoff'a yansımıyor. Ama abi savunmanın belli inatlarından vazgeçmesi özellikle Michael Malone'un ve daha şey olmak zorundalar. Yani en azından bir çember savunan yapı kurmak zorundalar. Bu yok hiç olmayacak belli. Ama abi Aaron Gordon'ın, Michael Porter Jr.'ın veya Zeke Nagy'nin kimse yani değiştireceksen bir şeyleri değiştirmek zorundalar yani.
Evet yoksa süper hücum takımı olmakla birlikte herkesi karşında özellikle üst düzey takımları, Phoenix'leri vesaireleri karşında hep süper hücum takımı olarak senden daha da süper hücum takımı olarak göstereceksin.
Aynen
öyle. Öyle kılacaksın. Ve o zaman işte yaptığın hücumun da çoğu zaman anlamı kalmıyor.
Evet.
Buradan Phoenix'e geçelim. Yani Phoenix her ne kadar işte şu anda sıralama olarak Denver'dan uzak olsa da vesaire. Sonuçta Kevin Durant takısıyla birlikte onların başka bir sayfaya geçtiğini zaten konuşmuştuk.
Zaten küçük bir fragman da izledik. Yani evet. Filmi izlemedik ama
devamını göremesek de.
Fragman bayağı bu filme gidilir dedirtti yani.
Ve ne olduğunu gösteriyor. Yani bu takım ne yapabileceğini gösterdi. Üstelik önemli takımlara karşı da aynı dönemde göstermeyi başardılar. Ve yani kağıt üzerinde de gözüken çok bariz bir şey var. Bence en büyük problem hala o. Bu takımın derinliği onlara bir noktada sıkıntı yaratacak mı? Derinlikten kastım sadece 5 artı değil. Yani ilk 5'in arkasındaki bench'ten gelen oyuncular değil. 3 hatta 4 artı.
2'den sonrası diye.
2'den sonrası. Şimdi Devin Booker, Kevin Durant onları bir sınıflandıralım.
Kevin Durant'ın sağlıklı döndüğünü varsıyoruz ki çok ciddi orada bir problem, çok ciddi bir problem yok onu evet. Söyleyeyim.
3 Ayton diyelim. Skorerlerden bahsediyorum. Önem anlamında değil. Bunların etrafında skor desteği ve tabii ki şut desteği ne olacak? Chris Paul'dan başlayarak. Chris Paul ve diğerleri işte Okogie mi tamamlar, yarın bir gün başka bir oyuncu mu gelir? Torrey Craig mi? Her kimse o. Tüm bu oyuncular için bu bir soru işareti ve böyle playoff'a girerken Phoenix'in durumu.
Çok haklısın. Şöyle bir ikilem var orada. Abi Durant'i bunu daha önce konuştuk. Durant'i bu kombinasyona eklediğin zaman Durant sadece oyuncu kalitesi olarak takıma çok büyük artı katmıyor. Herkesin hayatını inanılmaz kolaylaştırıyor. Savunmada mesela Ayton'un yanına muazzam bir ikinci çember savunucu olarak müthiş bir artı katıyor. Booker'ın hücumdaki üzerine gelen baskıyı inanılmaz alıyor. Chris Paul'ün üzerindeki ekstra skor yükünü ki biliyorsun Chris Paul hiçbir zaman skorer olmaya çalışmadı. Onu alıyor Chris Paul'ün en iyi yaptığı şeyi yapmaya. Yani topu doğru yerlere doğru zamanda ulaştırma görevine girmesini sağlıyor. Yani Durant'i, yani ceketini koysan oynar dediğin o. Durant'in özellikleri diğer herkesin hayatını çok karıştırıyor. Durant'in bireysel olarak katma değerinin üzerinde. Yani Durant'in varlığı orada çok şeyi değiştiriyor. Ki bunun küçük bir fragmanını gördük. Ama çok haklısın. Şimdi Booker'la ilgili hiçbir problem yok. Tamam. Booker zaten. Yani zaten oyun iştahı, oyun seyir. Geçenlerde şöyle bir şey gördüm de çok katılıyorum. Abi daha doğrusu ben hani gördüğüm şeyden ben çıkardım. Bu Booker'la Durant konuşuyordu. Abi tüm NBA'de bunu ölçmek imkansız ama biri bana sorsa abi 450 tane oyuncu var ya şu anda hatta işte girip çıkanlarla cilikler 500 kişi diyeyim. Abi 500 oyuncu arasında basketbolu en çok seven yani basketbolla yatıp kalkan basketbola tapan oyuncuları seçsen abi Booker'la Durant ilk ondadır. Net söylüyorum. Hı. Bence benim gördüğüm kadarıyla. Hakikaten adamlar basketbola tapıyorlar yani. Bugün abi profesyonel yani NBA kapatılsa abi çıkar sokakta çatır çatır basketbol. Başka işe uğraşmazlar yani. O derece manyetik işte yani. Bu çok güzel bir şey abi. Yani gerçekten güzel bir hava veriyor. Hı-hı. Ve hani onların gönül indirmesine de şey yapmasına da yol açıyor belli açılarda. Ve abi Durant'ı buraya eklediği zaman her şey kolaylaşıyor. Fakat abi senin söylediğin konu aynen katılıyorum sana. Çok önemli. Şimdi bir abi savunmaları öyle ya da böyle bu oyuncuların elindeki topu almaya onların hayatını zorlaştırmayacak. Durant'ı yapman çok zor çünkü Durant herkesin üzerinden attığı için. Ama ne olursa olsun abi iki kişiyle de olmuyor hocam çok olsa da. Abi diğer oyuncuların bu fırsatları da kullanabilmesi lazım. Bir abi Chris Paul bu sene bilinçli olarak çok daha fazla üç sayı deniyordu biliyorsun. Fakat atamıyor abi son dönemde. Bir ara fena değildi de şu anda hiç atamıyor. O yüzden atamadığı için de vazgeçti atmaktan. Ha hadi bu şekilde idare edilir. Bunlar küçük ikinci sorunlar. Fakat abi DeAndre Ayton'ın abi eline gelen fırsatları biraz kullanması lazım. Abi adamın içgüdüsü topu alır almaz potadan uzaklaşmak. Ben bu kadar fiziğiyle abi fiziği, Embiid fiziği basketbolu D'Angelo Russell basketbolu ya. Ya. Böyle bir kombinasyon olur mu? Abicim bu kadar topla oynayan, bu kadar yani şu top kullanan bir pivotun maç başına 2.2 mi ne serbest atış kullanıyor. Nikola Vucevic'den az kullanıyorsun ha. Be abi. Yani ki Vucevic bunun şahikasıydı yani. Vucevic'den beter olabilir mi bir insan yani temas sevmemek konusunda. Ha adamın dokunuşu muazzam olduğu için idare ediyorsun ama biraz daha aktif olman gerek. Artı abi hücumda daha küçük bir role mecburen ineceksin. Savunmada aynı konsantrasyonu gösterebilecek misin? Hı. Tamam. Hani tamamlamayı Durant Booker'ı tamamlamayı başarabilecek mi diğer oyuncular? Şimdi evet Durant sezonun son 2-3 maçı kaç maçı dönecek bilmiyorum. Biraz adaptasyon süreci az oluyor. Durant'le adapte etmek çok kolay diyoruz ki öyle zaten. Ama abi diğer oyuncuların adaptasyonu için zaman kalmayacak bir yer. İşte Josh Okogie'ler, Torrey Craig'ler bomboş şutlar bulacak. Atabilecekler mi? Abi geçen mesela hangi maçtı? Dallas maçıydı galiba. Okogie 8'de 0 attı. Sonra iş Wainwright gitti. 2 tane attı maçı kazandı. Olur abi. Bunlar problem değil. Yani Okogie hiçbir zaman iyi şutör olmayacak. Bir ara iyi attı diye o iyi şutör olmadı yani. Hı-hı. Fakat bunlar problem değil bence. Ya da işte Paul'ün atmaması falan problem değil. Bunlar bu yapıda hazmedilebilecek şeyler. Fakat işin görev paylaşımında bunları ne kadar hazmedecek ve ne kadar doldurabilecekler. Yani o kendine uyan, oynamaları görece daha kolay olan rolleri tam olarak ne kadar yapabilecekler. Ve iş gidip gelip tamamen Booker ve Durant. Yani bir ara biliyorsun 2018 Hatta 2019'da daha belirgindi o Durant sakatlanana kadar. Her topu Durant'e veriyorlar. Durant atıyordu neredeyse. O Clippers serisini hatırlayacaksın. Sakattı gerçi. Evet, göre de. Abi Golden State gibi tamamen hani topsuz oyun ve kolektif oyuna dayalı takım bile abi Durant'e verelim de atsına dönüşmüştü. Yani şimdi buna ne kadar dönüşmeyecekler? Bu ne kadar birbirini tamamlayacak? En büyük kritik konu o herhalde. Ve ne olursa olsun abi Durant bile olsan belki de NBA'nin en uyumlu basketbol açısından söylüyorum. Hani koyduğun anda oynayacak oyuncusu bile olsan abi bu kadar kısa sürede rollerin cilalanması falan çok zor iş.
Ve yani Booker'a ver, Durant'e ver, ata dönüştü mü? Phoenix'i bekleyen bir diğer tehlike de onu mesela sen de yayındaydın. Dallas maçında biraz göstermişti Phoenix ilk yarıda. Ya şimdi bunlar atıyor. Orta mesafe atıyorlar sürekli.
2-3.
Şey oluyorsun, matematikte yeniliyorsun. Yani... İlla her daim yenilmiyorsun. Bazen de karşındaki takım o ritimle atamayabilir. Ama bunun gösterdiği ya da oyunun hissettirdiği şeyin tam anlamıyla skor karşılığını alamıyorsun Kevin Durant ve Devin Booker'ın bütün o özelliklerine rağmen.
İkinci bir konu da bence çok önemli. Bu zamanında Iverson takımlarında, Kobe takımlarında çok görülmüştü. Evet. Belli oyuncular aktif işleri çok yaptığı zaman diğer oyuncular, bu mesela geçtiğimiz yıllarda Dallas, mesela geçen sene Dallas bunu düşünmeyerek çok başarılı oldu. Diğer oyuncuların oyun şeyi düşüyor abi.
Konsantrasyonu.
Konsantrasyon çok önemli. Oyunun içinde kalamıyorsun abi. Çok normal, insani bir şey bu yani. Oyunun içinde kalamıyorsun yani. Bir süre sonra seyirci konumuna düşüyorsun. O da çok büyük risk yani.
Doğru. Ve Golden State. Golden State'i de buraya yani performansından değil, unvandan ötürü alıyoruz, almak durumundayız. Ama yani bu takım çıldırttı bu sezon herkesi. Aynen. Zaten hani iç saha derecesi onu yeterince ortaya koyuyor.
Abi böyle bir şey olur mu ya? Dün kazandılar gerçekten 28-7'ye 7-28'di. Abi böyle bir şey olmaz ya. Hakikaten olmaz.
Bir de yani daha geçen hafta konuştuk onlarla ilgili de ama sezon başından beri şey ha şurada toparlayacaklar diyorsun. Biraz da böyle toparlar gibi gözüküyor. Hop.
Abi
3-4 maç.
Tek maça bakarak hiçbir şey söylenmez ama geçen günkü Clippers maçını gördün mü sen? Bu Curry'nin eli.
Evet.
Abi Curry yani... Kariyerinin en iyi 3-4 yani 3-4 demeyeyim de sezonun en görkemli maçlarından birini oynadı. Ve yenildiler abi. Ha, inanılır gibiydi ya. O performansla nasıl yeniliyorsun be? 16'da 10 ne 3'lük falan attı. 50 attı falan böyle. Saçma sapan bir maç oynadı yani.
Bu arada Clippers'ı da konuşmuyoruz da Clippers'a da geçmiş olsun. Paul George.
Evet.
O bayağı sıkıntıya dönüşecek.
Çok yani o bu sezon oynaması imkansız yakın artık.
Ya şöyle daha doğrusu ben şimdi bu kayıt yayınlandığında belki muhtemelen açıklanmış olur. Bağ kopması falan olmayabilir de playoff'ta belli bir süreyi kaçırması da bence Clippers'ı direkt indirecek bir faktör.
Abi o esnemede bir işte Giannis beni şaşırtmıştı yani 2010-2020 finallerinde. Yani öyle bir esnemeden bir aydan önce kolay kolay dönülmez yani.
Evet.
Neyse. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim abi. Bazı oyuncular var bu kabul yani sporun maalesef içinde olan bir şey ama abi hakikaten çok kontrolsüz hareket ediyorlar. Lou Dort da onlardan biri abi. Yani hiç kendini sakınmıyor. Evet sporun maalesef içinde var bu. Yani kötü niyetle yapmıyor ama bazı oyuncular başkalarını sakatlamaya daha açık oluyorlar. Yani.
Evet.
Zamanında başka oyuncular da sayarım da yani bu da çok talihsiz bir pozisyon.
Warriors'la devam edelim. Yani eksik dersen çok fazla sayılabilir.
Başta Wiggins.
Somut olarak, oyuncu olarak Wiggins yok. Wiggins'in de olmadığı şeyde bu takıma yani hiç eskisi gibi savunma yapabilecek mi, istese de yapabilecek mi? Buna evet diyemiyorsun.
Zaten görülüyor sadece.
Evet.
Bol bol foul yapıyorlar. Biraz toparlasalar da o konuyu. Draymond Green bence çok iyi bir sezon geçiriyor olmasına rağmen. Hiçbir zaman hani Golden State abi 10 yıldır hep iyi elit bir savunma takımıydı. Bu sezon abi vasatı aşamadılar ki iyi bir Draymond Green'e rağmen yani. Başta oradan başlıyor, fıslıyorsun zaten.
Ve yani bunun ötesine geçen bir sorunları da yok. Bunun yanında çok şey sayılabilir falan. İşte oyun ezberi bulamamaları. Bence o da mesela daha önce konuşmuştuk. Savunmada esas bir ezber bulamadılar. Aynen. Ama şu anda Andrew Wiggins'in durumunda zaten şey yok. Yani personel problemine dönüşmüş durumda. Eskiden bundan birkaç ay önce Golden State'de daha çok böyle konsantrasyonla falan da açıklayabilirdin. Ya da oraya yöneliyorduk. Şimdi direkt olarak bir personel kriz var.
Ve NBA'de akıcılıktan en çok beslenen takımlardan biri. O topsuz oyuncu. Abi tökezlediği zaman tamam hani özellikle geçen sene gördük Curry'e de gidebiliyorsun ama hani bu ideal senaryo değil. Bu zor durumda başvurulacak sigorta yani. Abi sürekli sigortaya gidiyorlar. Özellikle Jordan Poole felaket bir sezon geçiriyor. Yani o fason Curry olması gereken yani Curry'nin yerine oynaması gereken saçma sapan bir şey oynuyor abi. İyi attığı maçlar falan var ama abi top kayıpları oyun devamlı oyun akıcılığına verdiği zarar. Büyük problem yani gerçekten. Abi şey bu sezon kaç kere şeyi gördük ya. Yani pool bir şey yapıyor. Takım arkadaşlarına bir ne yapıyor bu manyak? Curry'nin biliyorsun maçı bırakıp gittiği bir maç var.
Aha.
Ki Curry hayatta yapmaz böyle şeyler yani. Hani Draymond Green falan yaptığını görüyoruz da. Ki sezon başında yaşanan yumruk olayından sonra Draymond Green pek bir şey demiyor. Yoksa daha beter çıkardı. Abi Curry dişliğini fırlatıp.
Dişlik olayı tabii.
Dişliğini fırlatıp gitti yani, yani pool yüzünden. Ama hani bu devamlıklar falan. Hücum bu arada ilk beşi bir aradayken ideal ilk beşi hala çok iyi gözüküyorlar sahada ve hala o nüve orada duruyor. Ama abi ne savunmanın ne hücumun bir devamlılığı kalmış değil. Ve abi sürekli hani ha bu şimdi olacak, ha toparlayacaklar, ha kendilerini bulacaklar. İşte biz onu 2018'de 2019'da da görmüştük. Yani başarı geldikten sonra Golden State'in bir böyle rahatlaması, böyle Clay hep şey diyor. Ya üçüncü çeyrekte çözeriz bunları falan havası hep vardır. Ama abi sezon bitti be. Sezon bitti ve ne Wiggins döndü, Wiggins dönmesini bırak. O Golden State kimliği de hiç dönmedi. Abi bir taraftan da şey diyor tabii Golden State cephesi kendi içinde. Abi geçen sene şampiyon oldu takım. Fakat abi geçen sene playoff başlarken Golden State çok kötü durumdaydı. Stephen Curry sakatlıklanıyordu, kenardan geliyordu oyuna. Uzun süredir çok kötü şut atıyordu Stephen Curry.
Evet.
%35-34'lere düşmüştü üçlük yüzdesi ki olacak iş değil yani. Abi ite kaka girmişlerdi playoff'a.
Doğru, yalnız bu defa bir de şimdi şey... üzerlerinde sallanıyor. Yani bayağı play-in'le uğraşmak durumunda doğru kalabilirler.
Doğru. Ve play-in'de abi tek maç her şey olur yani.
Olur bu Golden State şeyiyle özellikle. Hı. Yani o kadar da gidecek hiçbir şey olmasa yıpranacaksın abi.
Ama işte onlar da eğer yani play-off'a girebilirlerse ki çok büyük ihtimalle girecekler. Hani ne olursa olsun o geçen seneki Golden State'i hatırlatıp işte eldeki hani ilk beş bir aradayken oynadıkları oyunu hatırlatıp ki Wiggins'in bu arada dönüşü de çok büyük soru işareti. Yani nasıl bir ailevi problem yaşıyorsa artık ama hani ne olursa olsun Golden State Golden State. Yani hani personel anlamında konuşuyoruz. Poole hariç bence bireysel anlamda çok büyük problem yaşayan oyuncu da yok. Wiggins de hani Wiggins de sağlıklı olduğunu varsayarak konuşuyorum. Onun sağ dışı bir problem. Ama Poole abi Draymond Green bence çok iyi bir sezon geçiriyor. Klay Thompson yani eski Klay Thompson'a kıyaslıyorum ama geçen seneki Klay Thompson'dan çok çok çok daha iyi durumda. Stephen Curry belki de kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Hani 2016 ile kıyaslamak istemem ama yani 2016'yı dışarıda bakarsan bundan geçen seneden daha iyi abi Stephen Curry. Muhteşem durumda yani. Abi asist ve rebound rakamları kariyer rekoruna gidiyor zaten. Rebound da kariyer rekorunda asist de galiba en iyi ikinci sezonunu geçiriyor ama fiziksel olarak da çok iyi. Her açıdan çok iyi. Looney zaten Looney yani çok şey yok. Donte DiVincenzo biraz inişli çıkışlı olsa da bence çok iyi uyum sağladı.
Kesin.
Abi daha ne olsun yani? Hani bireysel anlamda her şey çok iyi. Pool hariç. Ama bir türlü ileri gitmiyorsun yani.
Wiggins yani geçen sene zaten onu çok göstermişti de bu defa yokluğuyla maalesef hissettiriyor. Yani çok çok önemli parça. Şey yapamıyorsun yani onu herhangi bir oyuncuyla kapatamıyorsun. Hatta şöyle söyleyeyim yani belki geçen seneki Otto Porter'la belli ölçüde kapatabilirdin de o da yok artık elinde sonuçta.
Ama Otto Porter da abi biliyorsun o Washington'daki iki sene sonra çok iyiydi Otto Porter'ın. Sonra ayak problemleri nedeniyle yıllarca yani
tabii
4 yıl falan doğru düzgün oynayamadı. Bir sene Golden State'de oynadı maalesef o problemler onun kariyerini bitirecek galiba maalesef.
Evet. Dediğimiz gibi bugün şampiyonluk adaylarını konuştuk. Golden State'i de yani şampiyon unvanıyla oraya dahil ettik.
Kontenjandan.
Kontenjandan. 6'ya da tamam yani 3'er 3'er. Şey hiçbir ya, konferans kırılmaz.
Şey oluyor ya son şampiyon otomatikman dahil ediliyor turnuvaya ama mesela çok kötü durumda falan oluyor. O tip bir şey oluyor.
Yani sıralamadan bağımsız bir şeydi bizimki kategorilendirmeydi. MediaMarkt'ın sunduğu podcast'te bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
MediaMarkt Podcast'i sundu.